Evet sevgili kardeşler, Rabbimizin o engin sevgisiyle sizleri tekrar selamlıyorum. Bugün özel bir pazar. Gerçekten Rabbimizin ölümden görkemle dirilmiş olması ve dirilişiyle bize sonsuz yaşam güvencesini vermiş olması sevinciyle bu güzel pazar sabahı sizlerin diriliş bayramını en içten duygularla kutluyor. Bu diriliş kutlamasının hepimizin hayatında büyük bir sevinç getirmesini ve sevinç içerisinde o umuda, sahip olduğumuz umuda sımsıkı sarılarak onda gelişmenizi, gelişerek yol almanızı diliyorum değerli kardeşler. Evet, bu sabah sizleri gerçekten de Paskalya sabahına götürmek istiyorum. Rabbimiz biliyorsunuz ölümün o korkunç bağlarından kurtulup üçüncü gün pazar sabahı görkemle dirilişi ve tabii ki bunun sonucu olarak kefen bezlerini geride bırakmış olması, kefen bezlerini bırakarak karanlığın ve ölümün simgesi olan o mezarı terk etmiş olması, emin olun kelimelerle ifade edemeyeceğim oranda bana heyecan ve sevinç vermekte. Bu yüzden boş olan mezara doğru gitmekte olan kadınlara melek tarafından söylenmiş olan bu sözler, ki bugünkü ayetimiz, anahtar ayetimiz de bu olacak. Matta 28. bölüm 6. ayet de yer alan sözleri meleğin onlara Rabbimizin çarmıh öncesi onlara söylemiş olduğu vaadi hatırlatmış olması inanılmaz oranda bende sevinç yaratıyor. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi, yani Rabbimiz çok daha öncesinden söylemiş olduğu gibi ne diyor? Dirildi. O diridir hamdolsun. Yaşıyor. Onun yaşıyor olması, onun hala gerçekten de babanın sağında oturuyor olması, gerçekten de bizlerin öldükten sonra dirileceğini ve sonsuza dek onunla birlikte yaşayacağımızın çok net bir şekilde ifadesidir, garantisidir sevgili kardeşler. Evet, tüm insanlığın kurtuluşu için görkemli tahtını terk edip bir insan olarak aramıza gelmiş, yaşamış ve günahlarımızdan karşılık olaraktan bir bedel olarak ne yapmıştır? Canını feda etmiş. Ama bakın, ölümde kalmayıp üçüncü gün ölümden dirilerek Tanrı'ya giden barış yolunu, kurtuluş yolunu ardına kadar açabilmiştir. Evet, tapınakta kutsallar ve en kutsallar bölümünü ayıran perdenin yukarıdan aşağı yırtılmış olması, tapınağın ve bunun sonucu olarak sunağın da ortadan kalkmış olduğunu bize haykırmaktadır. Bakın değerli kardeşler, önemli altını çizerek vurguluyorum. Tapınak yok. Çünkü tapınak bizleriz. Kutsal sözde de ifade edildiği gibi. 1. Korintoslar 6. bölüm 20. ayette. Tapınak bizleriz. Bakın, tapınak yok. Sunak yok. Ve bunun sonucu olarak sunak yoksa o zaman kurban kesmek de yoktur, hamdolsun. Neden? Çünkü tek ve son kurban Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşmiş olduğu için kurtuluş yolu ardına kadar açıktır artık. Tekrar tekrar kurban kesmeye gerek yoktur Hristiyanların. Öğrenciler ve onu izleyenler pazar sabahı diriliş gerçekleşmeden önce, yani cumartesi günü gerçekten de nasıl bir durum içerisinde olduklarını lütfen tahmin etmeye çalışın biraz da olsa. Düşünün, 3 yıl boyunca Rabbimiz onlarla birlikte olmuş. Körlerin gözlerini açarak onları ışığa kavuşturmuş. Sağır olanın işitmesini sağlamış. Dilsiz olanın ise konuşmasını. Cüzdanlı hastaların sağlığa kavuşmasını. Kötürümün ayağa kalkıp ceylan gibi koşmasını. Ve 4 günlük ölü olan Lazar'ı bile görkemle ölümden tekrar yaşama dönmesini sağlamıştır. Bununla da yetinmeyerek olağanüstü bir şekilde birkaç ekmek ve balıkla 5000 kişiyi doğaüstü bir şekilde doyurmuş ve öğrencilerle birlikte fırtınaya yakalandığında da elini kaldırarak sus, sakin ol diyerek ne yapmıştır? Rüzgarı dindirmiş ve dalgaları dinginliğe ulaştırmıştır. Ve deniz süt duman olmuştur. Değerli kardeşler. Ve böyle olağanüstü mucizeleri yerine getiren bu kişi Rab İsa Mesih artık onlarla birlikte olmayacaktı. Ölmüştü. Nasıl olabilirdi? Bu kadar güce sahip olan bir kişi, Tanrı'nın kendisi olan Mesih İsa nasıl ölüme yenik düşüp mezarda olabilirdi? Bunu anlamak gerçekten kolay değildi. Neden kendini kurtarmamıştı Rabbimiz? Değerli kardeşler, bakın, yürekten inanıyorum ki cumartesi günü korkunç bir kaos içerisindeydi ona iman etmiş olanlar, öğrenciler de dahil. Değerli kardeşler, gerçekten de tam bir karmaşa düşünceler içerisindeydi bu insanlar. Darmadağın olmuş bir şekilde saklanmış oldukları yerde yaşananları, tüm olup bitenleri anlamaya çalışıyorlardı bu insanlar. Ama öbür taraftan da bakıyoruz ki kadınlar korkusuzca mezara doğru yol alıyorlardı. Neden? Yahudi geleneklerine göre ölen bir kişi baharatlarla, hoş kokulu baharatlarla baharatlanması, yani mumyalanması gerekiyordu. Luka, doktor olan Luka bunu bize harika biçimde aktarıyor. Luka 24. bölüm ilk ayette. Diyor ki kadınlar haftanın ilk günü. Biliyorsunuz haftanın ilk günü pazardı. Yani cumartesi günü kutsanan gün anlamına gelen cumartesi günü haftanın 7. günüydü. Ve pazar günü de haftanın ilk günü olmuş oluyordu. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler diyor. Bakın değerli kardeşler, Rabbimiz tüm olup bitecekleri önceden konuşmuş olduğu için kadınlar tüm olup bitecekleri biliyorlardı. Yani Rabbimizin evet çarmıhta öleceğini, gömüleceğini, ölümde kalmayıp dirileceğini biliyorlardı. Ya diyebilirsiniz, madem ki biliyorlardı, neden bu insanlar? Sanki Rab İsa Mesih dirilmemiş gibi bir tutum içerisinde davrandılar. Bakın, pratik olaraktan düşündüğümüz zaman bizler de aynı şekilde davranmıyor muyuz sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçerken? İnanılmaz tutum ve davranışlar sergiliyoruz. Neden? O sıkıntı ve sorunlara odaklanmış olduğumuz için değerli kardeşler. Onun için bu kişileri evet hiç yargılamaya gerek yok. Bizler de aynı durumlar içerisine zaman zaman da olsa düşebiliyoruz. Rabbimizin gücünü, yetkisini unutuveriyoruz. Yaşanan korkunç olaylar nedeniyle kadınlar da doğal olarak unutmuşlardı Rabbimiz tarafından söylenen sözleri. Bakın, bugün seviniyorum. Gerçekten aslında her pazar benim için büyük bir sevinç. Çünkü ben her pazar kardeşlerimle bir araya geldiğim zaman Rabbimin ölümden dirilmiş olmasının sevincini yaşıyorum. Ölüm üzerinde elde ettiği zaferin sevincini yaşıyorum. O açıdan bu süreçte biliyorsunuz bu korona nedeniyle bir araya gelememenin acısını, üzüntüsünü içimde duyumsayarak yaşıyorum. Bakın hiç abartmadan söylüyorum değerli kardeşler. Bu bana acı veriyor. Umarım gerçekten de bu süreci geride bıraktığımızda aynı sevinçle, içtenlikle bir araya gelir. Bu sevinci doya doya yaşarız. Önceki hafta da ifade etmiş olduğum gibi değerli kardeşler. Rabbimiz yaşıyor. Hamdolsun. Ve bu gerçeği bakın Tanrı'nın sözü haberci Pavlos aracılığıyla muhteşem bir şekilde ilk mektubunda Korintos'a yazan ilk mektupta önümüze konuyor. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Bakın ölümden dirildi, ölüm üzerinde yengi kazandı ve bunun kanıtı neydi? Yani dirilmiş olmanın kanıtı neydi? Bakın ayet ne güzel açıklıyor bize. Kefas'a sonra 12'lere göründü diyor. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Ve Luka aynı şekilde devam ediyor. Elçilerin işleri ya da habercilerin işleri 1. bölüm 3. ayette. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere bakın ne diyor? Dirilmiş olduğunu ne yaptı? Gösterdi. Bakın değerli kardeşler. Evet o diridir. Ve bunu nasıl kanıtladı? Çünkü bakın değerli kardeşler. İnsanın doğasında olan bir şey bu. Görmeden inanmam. İşte Rabbimiz bu gerçeği harika bir şekilde bildiği için tereddüt içerisinde, şüpheler içerisinde sonraki hizmete devam ederlerken o şüpheye düşmesinler diye harika biçimde ne yaptı kanıt olaraktan? Onlara kendini gösterdi. Değerli kardeşler, onlara kendini gösterdi görünerek. Evet, kutsal söz aracılığıyla önümüze konulmuş olan bu muhteşem gerçekler Rabbimiz Mesih İsa'nın tüm insanların günahları için öldüğünü, gömüldüğünü ama ölümde kalmayıp ölüm üzerinde yengi kazanarak dirildiğini ve bunun bir sonucu olarak da değerli kardeşler, iman eden kişinin kurtularak sonsuz yaşamın sahibi olduğunu bakın net bir şekilde tüm çıplaklığıyla ne yapıyor? Önümüze koyuyor. Evet, son düşman olan ölüm üzerinde zafer ilan edilmiş ve ölümün gücü ortadan tamamen kalkmıştır. Rabbimizin üçüncü gün yani pazar günü görkemle dirilmiş olmasıyla. İşte bu nedenden dolayı Rabbimiz çarmıh öncesi bu gerçeği onlara bildirmişti. Nasıl? Yuhanna 11. bölüm 25. ayet. Ne dedi biliyor musunuz? Diriliş ve yaşam benim. Ve bakın nasıl devam ediyor. Bana iman eden kişi, yani çarmıhta gerçekleşen o muhteşem kurtuluşa evet diyen, onu kabul eden kişi, ölmüş olsa da ki hepimiz öleceğiz. Ama ne diyor? Ölmüş olsak da yaşayacaktır. Bakın değerli kardeşler, imanlı Tanrı çocuğu için ölüm asla ve asla son değildir. Nedir o zaman? Ölüm imanlı için yepyeni bir yaşama girişidir aslında. Yani ölüm yepyeni bir yaşamın kapılarını açmaktır değerli kardeşler. Bunun ifadesidir imanlı için ölüm. Demek ki onun yaşıyor olması öldükten sonra bizlerin de dirilerek onunla birlikte sonsuza dek yaşayacağının güvencesini Rab Tanrı önümüze İsa Mesih aracılığıyla koymuştur. Hamdolsun. Evet, işte bu kanıtlar tüm çıplaklığıyla, kutsal kitap aracılığıyla ne yapıyor? Önümüze seriliyor değerli kardeşler. Bakın, çok kanıtlar var ama ben iki kanıta bakmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Rabbimizin çarmıhı. Ama Golgata tepesinde dikilmiş olan o çarmıhta Rabbimiz kalmamış olduğu için boş çarmıh olaraktan ifade etmek istiyorum. Çarmıh boştu. Çünkü tüm insanlığın günah bedelini ödedikten sonra çarmıhta kalmayıp mezara konmuştu Rabbimiz. Evet, boş çarmıh, boş olan çarmıh kalıp olarak günahlarımızın ödenmiş olduğunu, bedelin ödenmiş olduğunu haykıran bir vaattır değerli kardeşler. Evet, sizleri o Paskalya sabahına, o diriliş sabahına götürmek istiyorum. Sabahın erken saatleri ve güneş daha henüz doğmamış olduğu için ortalık puslu, yani gün ağırmamıştı. İsa Mesih izleyicilerinden olan birkaç kadın ne yapıyor? Yola koyuluyor. Rabbimizin konulduğu mezara doğru ilerliyorlar. Aralarında konuşarak. Değerli kardeşler, hüzün içerisinde mezara doğru ilerliyorlardı. Şimdi bu kadınların kimden olduğu bize kutsal kitapta Markos 16. bölümde ilk ayette söylüyor. Mecdenli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome. Şimdi bu kişiler evet yanlarına birçok çeşit baharatları da alaraktan mezara doğru ilerliyorlardı. Şimdi tepeye vardıklarında hareketsiz bir şekilde durdular ve o Rabbimizin çarmıha girmiş olduğu o Golgota tepesine doğru hüzün içerisinde baktılar ve biliyorsunuz bir gün öncesi cumartesi günü sep günü olmuş olduğu için cesetler mezara konmuştu. Çarmıhlara baktıklarında evet cesetler yoktu ama orada değerli kardeşler kanıt olaraktan çarmıhlar orada dikiliydiler. Ve cuma, o korkunç karanlık cuma olaraktan ifade edilen günü ne yapıyorlar? Anımsıyorlar. O gün gerçekten karanlığa bürünmüştü. 3 saat boyunca. İşte onun için bugün günümüzde de karanlık cuma olarak ifade edilmekte. Düşünün, çarmıhların birinde Rabbimiz İsa Mesih asılmıştı. Şimdi gelin bu çarmıhı mercek altına alarak biraz da yakından incelemeye çalışalım. Rabbimizin asılmış olduğu, gerilmiş olduğu o çarmıhta asılırken Rabbimizin kafası üzerine bir taç konmuştu. Ve üzerine sopayla vurduklarında o dikenler kafasına girmiş olduğu için kanlar yüzünden aşağı doğru akıyordu. İşte kafasını koymuş olduğu o yer Rabbimizden akmış olan kan, kurumuş kan lekeleri vardı. Ve çarmıhın sağında ve solunda eller çivilerle delinmiş olduğu için orada da kan lekeleri vardı. Değerli kardeşler, tüm bu manzara şu gerçeği açıkça önümüze koyuyordu. Rabbimiz büyük acılar çekerek ölmüştü. Tabii ki bu sonucu içine sindiremeyenler de vardı doğal olarak. Bu nedenle ne yaptılar? Baş kahinler, ferisiler ve ileri gelenler bir araya geldiler ve öğrenciler gelip cesedi çaldılar haberini yaymak için askerleri görevlendirdiler. Hem de yüklü bir para vererek onlara. Düşünün, öğrenciler geliyor, mezarı bekleyen Romalı askerleri hallediyorlar bir çırpıda ve yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mezar taşını, çünkü 2-2,5 metre delik vardı, girişi bu şekildeydi, onu kapayacak olan taş da 2-2,5 ton ağırlığındaydı. Öğrenciler geliyor sanki küçük bir taş gibi onu bir tarafa ataraktan mezara girip cesedi çalıyorlar. Bakın değerli kardeşler, bu iki yönden imkansızdı. Hem insani yönden, yani fiziki açıdan imkansızdı, hem de yasal yönden mümkün olamazdı. Bırakın taşı yuvarlayıp cesedi çalmayı, öğrencilerin hepsi darmadağın olup gitmişlerdi korkulu nedeniyle. Çünkü hiçbiri inanmıyordu Rabbimizin dirileceğine. Neden? Çünkü olay yerinde hiçbiri yoktu korkudan dolayı. Bakın, hem üstelik Roma hükümeti tarafından mezar taşı mühürlenmişti değerli kardeşler. Biz bunu kutsal kitapta Matta 27. bölümde okuyoruz. 66. ayette taşı mühürleyip emniyet altına aldılar. Bakın taş mühürlendi. Güvenlik altına alınmıştı. Kimse o taşı açmasınlar diye. Bakın bugün çarmıh boş. Evet beden yok. Öyle hani bazı çarmıhlar var ya İsa'nın böyle zavallı aciz haliyle asılı duran sembolik bedeni yer alan o çarmıhlar var ya pek hoşlanmıyorum o tür çarmıhlardan. Değerli kardeşler bakın çarmıh boştu. Bu çok önemli bir şey. Çarmıh boştu. Evet Rabbimizin bedeni çarmıhta yoktu. Ama değerli kardeşler çarmıh öncesi Rabbimiz tarafından kadınlara söylenmiş olan diri bir vaat dimdik bir şekilde duruyordu. Neydi o? Bakın melek bu vaadi onlara hatırlattı, kadınlara hatırlattı. Luka 24 ayet 7. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini Rab Tanrı çarmıh öncesi bunu bildirmişti. Ve bölümün 6. ayetinde de Luka 24 6. ayette de melek bu vaadin gerçekleştiğini ne yapıyor? Bildiriyor. O burada yok. Dirildi ifadesiyle. Çünkü Rabbimiz Matta 16. bölümde 21. ayette öğrencilere ve onu izleyenlere açıkça söylemişti. Öleceğini, gömüleceğini, insanlar tarafından reddedileceğini ama ölümde kalmaya dirileceğini onlara bildirilmişti. Sadece bir kez değil, tam 3 kez bildirildiğini de okuyoruz 16. bölümün 21. ayetinde sevgili kardeşler. İşte meleğin kadınlara bildirmiş olduğu vaat Rabbimizin çarmıh öncesi söylemiş olduğu vaattı. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi, üçüncü gün dirilmesi gerekiyor. Değerli kardeşler, boş çarmıhın tüm dünyaya verdiği mesaj budur. Günahın ücreti ödenmiş olduğu için bizler de artık boş çarmıhın önüne gelebilir, dikilebilir ve içten haykırabiliriz. Değerli kardeşler, içten haykırabiliriz. Neyi haykırabiliriz? Bağışlandığımızı, kurtulduğumuzu haykırabiliriz. Büyük bir sevinçle. Gerekli olan bedel, neyin bedeli? Günahın bedeli ödenmiştir. Neden günah için bir bedel gerekiyordu? Romalılar 6. bölüm 23. ayet yanıtını veriyor. Neden gerekiyordu? Çünkü diyor ki günahın ücreti ölüm. Günahın ücreti ölüm olmuş olduğu için Rabbimiz bedenini bir kurban olarak o çarmıhta sunması gerekiyordu sevgili kardeşler. Ama evet Romalılar 6:23'te diyor günahın ücreti ölüm. Ama ayetin devamını okuduğumuz zaman harika bir şekilde bir vaat var. Diyor ki ama Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz İsa Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Amin. Sonsuz yaşamdır. Rabbimiz çarmıhta bizleri yerine alarak sonsuz ölüm yargısından ona iman edenleri özgürlüğe kavuşturmuştur hamdolsun. Bakın kutsal kitap Romalılara yazılan mektubun 5. bölümü 8. ayette 8. ayette Tanrı'nın bize olan sevgisini bakın nasıl ifade ediyor. Biz günahkarken o bizim için ölmüştür. Bakın hiç kimse ne Musa ne Davut ne İbrahim ne de Buda ne de diğerleri sevgili kardeşler. Çünkü Hepsi öldüler ve toprak olup gittiler değerli kardeşim. Ama Rabbimizin bedeni asla ve asla çürüme gelmemiştir. İşte bu nedenle bakın, Kutsal Söz, Habercilerin İşleri ya da Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayette çok net bir şekilde önümüze konur. Şöyle der, bu göğün altında başka bir isim yoktur ki kurtulabilelim. Başka bir isim yok. Bakın değerli kardeşler, Baptist olduğu, Baptist Kilisesi'ne ait olduğu için değil, Metodist Kilise'ye ait olmuş olduğu için değil, Türkçe konuşan kilise topluluğuna ait olmuş olduğun için değil, Karizmatik Kilise'ye ait olmuş olduğun için de değil, tek bir isim aracılığıyla ölüm üzerinde yengi kazanmış İsa Mesih adıyla ancak kurtuluş mümkün. Ben söylemiyorum. Kutsal Söz bu gerçeği önümüze koyuyor. Adem ile Havan'ın günaha düştüğü sonrası ne oldu? Bir virüs gibi günah tüm insanlara yayılmış oldu. Peki hala yayılmakta olan bu günah, ölüme götüren günah hastalığından nasıl kurtulacağız? İşte İsa Mesih aracılığı. Tek kişi, Rab İsa Mesih. Onun için çarmıhta son nefesini verdiğinde tetelastai sözünü kullandı. Yani tamamlandı. Ne tamamlandı? Kurtuluş tamamlandı. Ancak onun aracılığıyla bu gerçekleşmiş olduğu için noktayı koydu ifadesi anlamına gelen tamamlandı sözünü kullandı. Kadınlara tekrar dönelim hızlı bir şekilde. Evet, kısa bir zaman duruyorlar. Tepede dikili olan boş çarmıha baktıktan sonra tepeden aşağı yavaş yavaş mezara doğru devam ediyorlar. Ve tabii devam ederken de kafalarında düşünüyorlardı ve aralarında konuşuyorlardı ya, mezar taşını nasıl kaldıracağız diye. Markos 16. bölüm 3. ayete baktığımız zaman mezar taşını nasıl kaldıracağız diye konuşmaya başlamışlardı. Bu şekilde düşünmekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar. Çünkü mezarın ağzı yaklaşık 2 ton ağırlığında taş ile kaplıydı doğal olarak da. Bunu daha önce söyledim. Ve aynı zamanda da mühürlenmişti. İzinsiz hiç kimse o taşı açamazdı. Üstelik mezarı bekleyen bekçiler de vardı, askerler de vardı değerli kardeşler. Matta 28. bölüme baktığımızda 4. ayette bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, mezara yaklaştıklarında gözlerine inanamadı bu insanlar. Çünkü mezarı bekleyen askerler bir baygın bir şekilde yerde yatıyorlar. Mezar taşı da bir tarafa yuvarlanmıştı. Şimdi değerli kardeşler, Matta 28. bölüme baktığımız zaman 2. ayete orada diyor ki ansızın bir deprem oldu. Rabbin meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak, bakın Rabbim bir meleği taşı yuvarlıyor, üzerine oturuyor. Peki neden bu taş yuvarlandı? Bakın değerli kardeşler, İsa Mesih çıksın diye değil. İsa Mesih çok daha öncesinden mezarı, erken saatlerde, pazar sabahı mezarı terk etmişti. Mezarı taşının yuvarlanmış olmasının nedeni hem öğrenciler, hem onu izleyen kadınlar, hem diğer insanlar içeri girip Rabbimizin geride bıraktığı kanıtları görüp iman etsinler. Ya da imanlı iseler imanları olup bitenleri daha iyi kavrayabilmek açısından, imanları daha pekişmesi açısından o taş yuvarlanmıştı melek tarafından değerli kardeşim. Tam bu sırada ne oluyor bakın. Bir melek taşın üzerine oturuyor. Matta 28, 5 ve 6. ayetlerde korkmayın diyor. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi diyor. Aslında melek bunu söylerken tüm dünyaya ve karanlık güçlere açıkça muhteşem bir gerçeği beyan ediyordu. Aslında meydan okuyordu. Bu da bizleri ikinci noktamıza götürüyor. Sadece çarmıh değil, boş mezar. Yani mezar da boştu değerli kardeşler. Rabbimizin dirilerek mezarı geride bırakmış olması, verdiği tüm vaatleri yerine getirdiğini açıklarken, gelecekte insanı bekleyen bir yaşamın, yani sonsuz yaşamın olacağını bize haykırmaktadır aynı zamanda. Evet, yuvarlanan taş bunun en önemli kanıtıdır. İşte bu nedenle öğrencilerine ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız diyebilmiştir. Yuhanna 14. bölüm 19. ayette. Öldüklerinde bir daha ölmemek üzere sonsuza dek yaşamak için dirileceklerini biliyorlardı bu insanlar. Onun için İbraniler 7. bölümdeki ayeti çok seviyorum. Şöyle diyor 25. ayet. Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Bakıyor, bakın yaşıyor olduğu için, şu anda hala yaşıyor olduğu için değerli kardeşler, kurtarabilecek güçtedir. O yaşıyor. Eğer o yaşıyor olmasaydı değerli kardeşler, bugün benim kurtulmam mümkün olamazdı 1979 yılında. Evet, Rab Tanrı ölüm üzerinde yengi kazanmış olduğu için, yaşıyor olduğu için 2000 yıldır kurtarmaya da devam ediyor değerli kardeşim. Artık ölümün dikininden korkmanıza evet hiç gerek yoktur. Onun dirilişi aracılığıyla ölüm dikinini kaybetmiştir. Değerli kardeşler, bakın bunu anlamanız için yaratılışın ilk sayfalarına götüreceğim. Üçüncü bölüme, 17 ve 19. ayetlere baktığımız zaman orada Adem ve Hava günaha nasıl düştükleri ve günaha düştükten sonra Rab Tanrı Hava'yı ve Adem'i nasıl yargıladıklarını okuyoruz. Rab Tanrı Hava'yı yargıladıktan sonra Adem'e şu sözleri söyledi yargı olaraktan. Sana yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Birazcık atlıyorum. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Bakın ne diyor? Burası çok önemli. Topraksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın. Yine toprağa geri döneceksin. Bakın. İtaatsizliğin sonucu günah ve günahın sonucu ne oluyor? Ölüm dünyamıza girmiş oluyor. Onun için Romalılar mektubu 5. bölüm 12. ayette şunu okuyoruz. Günah bir insan aracılığıyla, yani Adem aracılığıyla. Çünkü Tanrı Adem ile antlaşma yapmıştı. Evet, onun aracılığıyla ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Bakın çok net. Ölüyoruz neden? Günahtan dolayı. Değerli kardeşler, böylece ölüm diyor bütün insanlara yayıldı. Seven Rab Tanrı insanın ölüm yargısıyla göçüp gitmesin diye İsa Mesih'in çarmıhta ölmesine izin verdi. Yani kabul etti, razı oldu değerli kardeşler. Ama ölümde kalmadı. Ölümde dirilerek, görkemle dirilerek değerli kardeşler elde etmiş olduğu o zafer aracılığıyla ölümün dikeni olan günahı ortadan kaldırarak sonsuz kurtuluşu sağlamış oldu. Bakın bunu yaşanmış bir örnekle pekiştirmek istiyorum. Yaşanmış bir örnek, bunu zaman zaman vermişimdir. Evet, bir baba oğluyla beraber bir bahar sabahı yola çıktığında, tabii hava sıcak olduğu için camlar açık ve ilerlerken bir arı içeriye giriyor. Ve arkasında onunla birlikte oturan çocuğu bağırmaya başlıyor. Çünkü neden? Arıya karşı alerjisi olmuş olduğu için. Babası hem yol alıyor, yola bakıyor kaza yapmasın diye, hem de arıyı gözleriyle takip ediyor. Bir noktasını bulup arıyı avucuyla yakalıyor. Bir süre tuttuktan sonra arıyı bırakıyor. Arı can havliyle ne yapıyor? Vızıldamaya, çocuğun etrafında uçmaya devam ediyor. Çocuk bağıran çocuğa, çocuk bağırmaya devam ediyor tabii ki ama baba çocuğa diyor, oğlum bak artık korkmana gerek yok. Bak arının iğnesi elinde. Artık sana zarar vermez. Artık ölümden korkmana gerek yok. Neden? Çünkü ölümün dikenini, insanlığın tüm günahlarını Rabbimiz üzerine almış olduğu için değerli kardeşler, ölümden korkmana gerek yok. Değerli kardeşler, ölümden korkmana gerek yok. Eğer Rab Tanrı korona aracılığıyla beni yanına alacaksa, alacaktır. Dik durmaya çalışın. Virüslere odaklanmaya hiç gerek yok. Rab'be odaklanın. Unutmayın. Virüs aracılığıyla ölüm gelmedi. Bizler zaten ölüyoruz. Bu beden ölecek. Ama ruh Tanrı'ya geri dönecek. Ama Rabbimiz ikinci gelişiyle de olacak. Harika bir şekilde yepyeni bir bedenle ölümden yaşama geçecektir. İşte onun için bakın 1. Korintuslar 15:55'e diyor ki ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Bakın değerli kardeşler, ölüm öldü. Ölümün gücü, ölümün enerjisi Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla ortadan kaldırılmış oldu. Hamdolsun. Artık ölüm de ölüm kuyruğundadır. İğnesini kaybeden arı gibi yavaş yavaş sonsuz ölüme doğru gitmektedir ölüm bile. Öyle diyor kutsal kitap Vahiy 20. bölüm 14. ayette. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. Bakın bu bile Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilmişti 25. bölümde. Ölüm sonsuza dek yutulacak. Rabbimiz geldiğinde bu gerçekleşecek değerli kardeşler. Evet. Evet. Bakın. Korintus'a yazan mektup 15. bölüm 53. ayet. Çürüyen beden çürümesizliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Bakın çok önemli. Çürümezliği ve bunun getirisi olarak da ölümsüzlüğü giyinmek. Bakın Rabbimizin değerli kardeşler, İsa Mesih'in gücü karşısında ölüm, mezar ve onun bir sonucu getirisi olan çürüme yenilerek gücünü kaybetmiştir ellerini yukarı kaldırarak. Evet, ne demiştim? Bu beden yok olup gidecek ama ruh geriye dönecek. Romalılar 8:11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'in ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedeninize de yaşam verecektir. Görebiliyor musunuz? Eğer o ruh içinizde yaşıyorsa, değerli kardeşler, o ruh aracılığıyla bizler yeniden yaşama, kavuşma imkanına kavuşacağız. Evet. Yani tekrar ifade ediyorum. Beden toprak olup gidiyor. Ama Tanrı'nın insana verdiği ruh Tanrı'ya geri dönüyor. Ve İsa Mesih'in ikinci kez gelişine dek bekleme dönemi içerisinde. Ama o geldiğinde bizler, o ruhlar yepyeni bir bedenle dirilecektir. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman değerli kardeşler, sonuç buysa gelin lütfen bunu hepimiz haykıralım ya. Ölüme değil değerli kardeşler, ölümün ötesine, yani mezarın ötesine, İsa Mesih'le birlikte olacağımız o döneme bakmamız, odaklanmamız gerekiyor. Çünkü 1. Korintliler 6:14'te ifade ettiği gibi Rabbi dirilten Tanrı kudretiyle bizi de seni de diriltecektir. Bakın, iman edenler de etmeyenler de dirilecek. Rabb'i diriltecek. Ama iman edenler sonsuz hayata, iman etmeyenler sonsuz ölüme. Kutsal kitap buna ikinci ölüm diyor vahiy kesiminde. Evet değerli kardeşler, O zaman gerçekten şu sözleri hatırlatarak kutsal kitaptan aslında söylediklerimi biraz böyle nasıl söyleyeyim desteklemek istiyorum, pekiştirmek istiyorum değerli kardeşler. Yuhanna 5:24. İman eden kişinin ölümden yaşama geçtiğini söylüyor, yazıyor. Eğer böyleyse, o zaman ölümden yaşama geçmiş kişiler olarak asla ve asla ölümden korkmana gerek yoktur. Neden? Ölüm üzerinde yengi elde etmiş olan, zafer kazanmış olana ait olmuş olduğun için değerli kardeşim. O zaman gelin. Vaazımın içerisinde söylediğim gibi yürek doluluğuyla bunu haykırmak istiyorum, önünüze koymak istiyorum değerli kardeşler. Bir kez daha. Ölüme değil, ölümün yani mezarın ötesine bakarak, hiç abartmadan söylüyorum, sevinç çığlıklarıyla, ama neyin sevinç çığlığı? Sonsuz yaşama kavuşmuş olmanın sevinciyle. Aslında biliyor musunuz? Nereye gideceğimizin bilinci içerisinde. O sevinçle. Böyle bir ayrıcalığa sahip olmanın tadını çıkararak yaşamaya devam edelim. Rabbimiz İsa Mesih dirildi. Gerçekten de dirildi.